Evet değerli izleyenler, bugün Ankara'da Ankaralılar Vakfı'nın genel merkezindeyiz. Bizi burada konuk eden çok değerli bir büyüğümüz var. Sağlık Eski Bakanımız Sayın Halil Şılgın Bey. Aynı zamanda Ankaralılar Vakfı'nın başkanlığını da yürütmekte. Bugün hayata dair programımızın konuğu Sayın Halil Şılgın Bey olacak. Daha doğrusu biz onun konuğu olmuş olacağız. Ankaralılar Vakfı'nın genel merkezinde. Efendim, hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk.
Sayın Şılgın'la hayata dair programımız içerisinde güncel konuları da konuşacağız. Aynı zamanda yine Türk-İslam Birliği'nin İttihat İslam meselelerini, gündemde olan terör, başkanlık sistemi ve 250. maddeyle ilgili fikirlerini de kendisinden istirham edeceğiz. Efendim ben öncelikle en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin kısıtlanması ve kaldırılması ile ilgili konuyu zaten size sormak istiyorum. Bunun milletimize, Türkiye'ye getirecekleri nelerdir, götürecekleri nelerdir? Bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi öncelikle almak istiyorum.
Evet. Şimdi tabii bu konuda biliyorsunuz hükümet yetkilileri konuşuyorlar. Sayın Başbakan'ın bir açıklaması var. Konu medyada oldukça geniş bir boyutta tartışılıyor. Artıları, eksileri neler olabilir diye. Ben bu kadar detaya girecek durumda değilim ama şu var. Görülmek özel yetkili mahkemelerin başlatmış olduğu davalar sürekli devam ediyor. Ve iç içe girerek gidiyor. Birleştirmelere doğru gidiyor. Dolayısıyla bir türlü karar aşamasına gelemiyor. Ve bu arada da en çok tenkit edilen hususların başında da buradaki uygulamalar tenkit ediliyor. Yani uygulamalarla ilgili de mesela tutuksuz yargılanması söz konusu olabileceklerin tutuklanmaları, gözaltına alınma ve alınış şekilleri gibi hususlarda çok ciddi eleştiriler var. Tabii Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu dikkate alarak bir değerlendirme yapılması lazım. Bu değerlendirmeyi de şu anda gelinen bu aşamada hem hükümet yapıyor, hem medyada bu yapılan tartışmalar değerlendiriliyor. Bence sağlıklı bir sonuca varılacak diye düşünüyorum.
Evet. Efendim burada esasında ana çözüm şu olabilir mi? Bu yargılama sürecinin hızlandırılması. Yani şimdi burada konu şeyde takılıyor. İşte tutukluk sürelerinin uzun olması gibi en çok üzerinde durulan konulardan biri bu. Halbuki böyle bir hızlandırma yapılmış olsa yani ilgilenen hakim ve savcı sayısı 2'ye, 3'e, 4'e çıkarılmış olsa ve çok hızlı bir neticelendirilmeyle bu konu hallolabilir mi acaba?
Şöyle söyleyeyim ben. Yani sorun sadece hızlandırma sorunu değil. Uygulama biçimi de tartışılıyor. Mesela tutuksuz yargılanabileceklerin tutuklanmaları. Evet. Yani kaçma tehlikesi yok. Tutuklama ne içindir? Kaçma delilleri yok etme tehlikesi varsa. Kaçmayacak, delilleri yok etmeyecek kişilerin dahi tutuklanmış olması burada bir tartışma getirdi. Bu tartışmaya son verecek de uygulamayı yapanlar arkadaşlarımız yani diyelim ki oradaki bu yapınca bu olmadığına göre o zaman bunların dışında haricen bir çözüm arayışı ortaya geldi. Bunu da hükümet yapıyor şu anda. Evet. Onun için ben buradan hükümetten çıkacak sonucu beklemek daha doğru olacak diye düşünüyorum.
Evet efendim. Tabii dediğiniz gibi birçok yol da alındı esasında bir noktaya da gelindi ama tabii ümidimiz şu ki bu uygulamanın yapılan bu mücadeleyi de zafiyete uğratmaması. Bunu da muhakkak dediğiniz gibi hükümet...
Yani orada evet. Bunu enine boyuna tartışarak bir karar verecekler. Evet. Ve bu kararın Türkiye'nin hukuk açısından bir hukuk devleti olma açısından bir örnek teşkil edecek tarzda olmasını diliyorum ben.
Evet inşallah hepimizin i̇nşallah. Şeyi bu. Efendim bir diğer konu da başkanlık sistemi. Bu çok tartışılıyor. Sizin bu konuyla ilgili çalışmalarınızın olduğunu da biliyoruz. Bu konuyla ilgili de bize söyleyecekleriniz nelerdir?
Şimdi tabii ben bu başkanlık sistemini biraz önce de söylediğiniz gibi ilk çalışanlardan biriyim. Yani son dönem açısından. Aslında bu Türkiye'den gündemine geçmişte de gelmiş. 70'lerde de gelmiş. Daha önceleri de gelmiş. Ama sadece bir rüzgar gibi gelip geçmiş diyelim bir anlık bir tartışma olarak gelmiş ve çıkmış gündemden çıkmış. Bizde ise isterseniz size oradan başlayayım anlatayım. Biz 83 yılında %45 oy alarak iktidara geldik. Ama bundan hemen daha 6 ay geçmeden bir belediye seçimi yaptık. Orada %40 oy aldık. Yani aldığımız oyun %5'i gitti. Halbuki biz çok başarılı bir dönemdeydik o sırada. Biz %45'den %50'ye çıkmayı bekliyorduk. Hedefimiz de oydu. Demek ki biz aldığımız ilk oya göre 5 oy, beklentimize göre de 10 oy kaybetmiş olduk. Ben bunun üzerine bir çalışma yaptım, bir araştırma yaptım. Yaptığım bu araştırmanın sonucunda geldiğim noktaları rahmetli Özal'a bir rapor olarak sundum. O da şunu öngördüm. Dedim ki biz böyle her seçimde 5 puan aşağıya düşecek olursa, en başarılı olduğumuz dönemde de 5 puan düştük. Böyle 5 puan daha aşağıya düşerse bundan sonraki seçimde bu oy %35'e düşüyor. Ondan sonra yapılacak oy seçimde %30, sonraki seçimde de %25 alırız. Bu ise Türkiye'yi istikrarsızlığa doğru götürür. O zaman bir istikrar arayışı için ne yapmamız lazım? Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. O zaman sistemde köklü değişiklikler yapmamız lazım. Bu değişikliklerden birisi sistemin başkanlık sistemine dönüşülmesi, ikincisi de milletvekili seçiminin dar bölge iki turda yapılması. Yani halk seçtiğini tanıması lazım. Şu andaki, o zamanki sistemde de, şimdiki sistemde de halk seçtiğini tanımıyor. Partilere oy veriyor. Milletvekillerinin şahsına oy vermiyor. Halbuki milletvekilleri halka karşı sorumlu olmalılar ve halktan aldıkları görevi, yetkiyi de iyi kullanmalılar ki halk önüne gittikleri zaman tekrar halk onları yeniden seçsin veya seçmesin. O değerlenme, yani çalışan da seçiliyor, çalışmayan da seçiliyor. Çünkü vatandaş partiye oy veriyor. Eğer milletvekili adayı partisinde yer bulabilmişse, uygun olsa da uygun olmasa da seçilebiliyor. Yani bu sistemi değiştirelim. Öbür taraftan da sistemde başkanlık sistemine gidersek meclisten hükümet kurmayacak. Bir sistem bulmamız lazım. Yani istikrarı sağlayacak. Bu da başkanlık, iki turlu başkanlık sistemi. Rahmetli Özal dedi ki şimdi evren var. Bunu tartışırsak bir kere evren buna razı olmaz. Bu sistem tartışmazı sonraya bırakalım. Ama dar bölgeyi de o sırada en fazla milletvekili sayısı 7 idi. 7'den bir eksiltme yaparsak dedi 7'lik bölgeleri 4'lü 3'lü yapalım dedi. Birinci etapta. İkinci etapta da 6'lı bölgeleri 3-3 yapalım. Üçüncü etapında da 5'lik bölgeler vardı. 5 milletvekili seçilen. Onları da üçüncü etapta 3-2 yapalım. 2'ye bölelim. Böylece tam dar bölge olmasa bile de kısmi bir dar bölgeye gitmiş oluruz dedi. Ve hakikaten dediğini birinci seçimde 87 seçimlerinde 7'lik bölgelerden 4'lü 3'lü yaptık. Seçime öyle gittik. Ama ikinci seçim, yani ondan sonraki seçimde yoktu Özal. Cumhurbaşkanı olmuştu. Ben de o zaman ona şunu söylemiştim. 3 seçimden bahsediyorsunuz. Bizim bu kadarlık vaktimiz yok ki dedim. Yapmışken bunu birincisinde yapalım. Ya madem tek milletvekillik bölgeye geçmiyorsak öyleyse 7'lik bölgeleri 2'ye indirelim. 6'lık bölgeleri 2'ye indirelim. 5'lik bölgeleri 2'ye indirelim. Kısmi bir dar bölge yapmış oluruz. O zaman en fazla milletvekili çıkacak sayı 4 olacaktı. Bir bölgeden 4 kişi seçilmiş olacaktı. Tabii o günkü tartışmalarda bunu baş sağlayamadık. Ama sonra Özal Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra başkanlık sistemini biz tekrar tartışmaya başladık kendisiyle. Ondan sonra da sistemin doğrudan doğruya başkanlık sistemi olması noktasında rahmetliyle birlikte bir şeye girdik. Tanıtmaya başladık başkanlık sistemin ne olduğunu. Bize bir eleştiri geldi. Çok ilginçtir. Dediler ki Özal'a yer arıyorlar. Ya Özal zaten Cumhurbaşkanı o sırada. Aradığımız yer Özal değil. Biz Türkiye'ye istikrar arıyorduk. Türkiye'nin istikrarının nasıl sağlanması gerektiğini düşünüyorduk ki Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra yapılan ilk seçimde, 91 seçimde Türkiye koalisyona gitti. Doğru Yol Partisi, SHP koalisyonuna. Bu seçimden sonra Demirel Başbakan oldu. Özal bu süreçte vefat etti. 93'te biliyorsunuz. Onun yerine Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Ben aynı konuyu Demirel'e de getirdim. Demirel önce hayır diyordu. Sonra yarı başkanlık olmaz mı dedi. Anlattım yarı başkanlık. Sistemi de mahsurlu bizim için. Çünkü bir tür meclisten yine hükümet çıkarıyor. Meclisten hükümet çıkarmadan istikrarı sağlamamız lazım. Bir tarafta halk cumhurbaşkanı seviyor, öbür tarafta mecliste cumhurbaşkanı yeterli sorumluluğu sağlayamazsa başbakan için sıkıntıya girecek. Yani başka bir başbakanla çalışmak evet. Zorunda. Öyle bir şey olmadan çalışsın diye başladı. Sonra Sayın Demirel de bunu kabul etti. Üzerine gitti. Ama bir ne oldu? 95'te seçim oldu, yine koalisyon oldu. 99'da seçim oldu, yine koalisyon oldu. Yani 91'de başlayan koalisyon süreci 2002'ye kadar geldi ve bu süre içerisinde koalisyonların son dönemi Sayın Ecevit'in başbakan olduğu dönem -9'la kapattı Türkiye kalkınma hızını. Bu böyle bir şey, çalışma İkinci Dünya Savaşı'nda bile görülmedi. Türkiye -9'a inmedi İkinci Dünya Savaşı'nda bile. Yani savaş zamanında Bu şunu gösteriyor. Kimse bana çıkıp da koalisyonların iyi olduğunu söylüyor. Koalisyonlar hiçbir zaman faydalı değildir. Mecbur kalındığı için uygulanan sistemlerdir. Koalisyonlarda istikrar olmaz. Ekonomik istikrar olmaz. Ekonomik istikrar olmayınca da Türkiye düzelemez. Şimdi -9'dan AK Parti aldı, +9'a geldi. AK Parti aynı ülkeydi, aynı şartlarda. -9'dan nasıl +9'a 8'lere getirdi? Tek başına iktidar olduğu için getirdi. Karar almakta zorlanmadılar. Aldıkları kararın arkasında durdular. Ama koalisyonlarda karar alamıyorsunuz. O nedenle ben bunu o zaman savundum. Şimdi zannediyorlar ki bu tartışmada da yani Sayın Erdoğan başkan olmasın diye diyor. Başkanlık sistemine karşı olmaktan ziyade Erdoğan başkan olmasın diye çalışıyorlar. Bizim sorunumuz kişiler sorunu değil, sistem sorunu. Biz sistemimizi doğru koyarsak, doğru oluşturursak sistem daima en doğruları getirir, oraya başkan olarak seçer getirir. Eğer Erdoğan'ın da halktan oy alma gücü varsa neden olmasın ki başkan? Ya da bir başkası halktan oy alabiliyorsa o başkan olacak. Ona karar verecek halk. Ama ben şu kanaatteyim ki bizim halkımız 1950'den bu tarafa önüne ne zaman sandık gelmişse o sandıkta önüne konanlar içerisinde, listeler içerisinde en doğru kararı vermeyi bilmiştir. Burada halka güvenmek lazım. Ben halka güveniyorum. Doğru seçim yapacağına inanıyorum. Yeter ki biz sistemi doğru kuralım. Doğru kurgulayalım.
Efendim ben burada size bir ayrıntı bir nokta sormak istiyorum. Aslında ayrıntı değil de önemli bir nokta. Şimdi bu sistem içerisinde bu konular konuşulurken işte aynı zamanda federatif bir yapı olabileceği, otonom bir yapı da olabileceği, işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle birlikte bu ve benzeri sistemlerin de olabileceği konuşuluyor. Şimdi tabii Türkiye'mizin içinden geçtiği çok zorlu ve ateş çember içerisinden geçtiği bir dönem içerisindeyiz. Bu konuyu acaba nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu nasıl engel veya bunu nasıl
şöyle söyleyeyim, anlatayım sorunuzu. Şöyle söyleyeyim. Başkanlık sistemine karşı olanlar, başkanlık sisteminin bölünmeye götüreceğini iddia edenler. Onun için de kendi argümanlarını kendileri oluşturuyorlar. Biz başkanlık sistemini Türkiye'nin istikrarı bozmamasına, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, bölünmesine değil, hizmet etmek için kuruyoruz. Şimdi federatif sistemde Amerika'dan örnek alıyorlar. Biz Amerika değiliz. Amerika'da önce işte 40-50 tane devlet kurulmuş. Bu devletleri bir araya getirerek Birleşik Amerika Devletleri'ni oluşturmuşlar. Birleşik Devletleri oluşturmuşlar. Yani orada 50'ye yakın devlet var. Onlar ayrı ayrı devletleri Birleşik Devletleri haline getirmişler. Bugün işte Avrupa Birliği gibi. Yani bir benzeri şeye tartışırsak. Amerika'nın yapısı böyle olduğu için, ayrı devletler olduğu için ayrı devletlere göre yapıyı başkanlık sistemine entegre etmişler. Bizim üniter yapımız var. Bu üniter yapı içerisinde federatif yapı olmaz. Olamaz. Eğer olursa yanlış olur. Ya Türkiye oraya, bizim maksadımız şu. Türkiye'yi bölmekten kurtaracak sistem başkanlık sistemi. Eğer koalisyon olacak olursa, koalisyonda en önemli unsur kim olur? Bundan sonra bir koalisyon olursa, bölücü hareket bir numaralı unsur olabilir. Bunun vebalini başkanlık sistemine karşı çıkanlar ödemek zorundalar o zaman. Başkanlık sistemine karşı çıkanlar bunu düşünmek zorundalar. Bakın Irak'ta kim yönetimde şimdi? Talebani var. Talebani Irak'ta çoğunluğu mu temsil ediyor? Cumhurbaşkanı. Bak kuzeyde bir güç var. Hükümet yani doğru yanlış kendi iç işleri bunu karışmıyor ama Maliki kuzeye söz geçiremiyor. Niye? Öyle yapıldılar. Halbuki bizde otoritenin tekleşmesi, devletin seri karar alması, bölünmeyi önlemesi için biz böyle bir sistemi savunuyoruz. Eğer Türkiye bölünsün istiyor diyorsa bu sistemi devam etsinler. Bölünmeyi önleyecek, birliği sağlayacak, güçlenmeyi sağlayacak unsur başkanlık sistemi. Ben buna inanıyorum. Başka argümanlar. Sonra Amerika'nın uyguladığı sistem var dünyada. Amerika'daki sistemin de artıları eksileri iyi değerlendirip eksilerinden arındırılmış, bize göre artıları fazla olan bir sistem kurmak zorundayız.
Efendim esasında çok güzel oldu. Ben de yani bu konuda bu anlamda aydınlanmış oldum. Çünkü şimdi benim ve benim gibi yani düşünen belki milyonlarca vatandaşımızın kafasındaki bence başkanlık sistemindeki en önemli konu bu federatif yapı, otonom bölge konuşmaları. Evet. Ama bu söylediğinizde tam tersi bir hatta bunun engellenmesi.
Tabii engellenmesi evet. için. Yani bizim engellemek istediğimiz hususu başkanlık sistemine karşı olanlar yani bir bakıma yani pek dilim varmıyor ama Türkiye'yi bölmek, küçültmek isteyenler böyle bir argüman ileri sürüyorlar. Mevcut sistem Allah göstermesin bölünmeye götürür. Bakın meclisteki tartışmalara bakın. Bunların hükümet içinde olduğunu düşünün. Ne yapacaksınız? Ne yapabiliriz? Çözümünüz, ilacınız ne? Biz buna bakıyoruz. Bunu gördük yani. Yıllar önce gördük. Biz Türkiye'nin bu istikamete gittiğini gördük. Bunun için bunu savunduk. Bunda raporu sonra kitap haline getirdim 28 Şubat sürecinde. Yani askerlere de yani bu yaptığınız doğru değil. Türkiye'de eğer bir şey yapacaksanız sistem değişikliği yapılması lazım. Başkanın sistemini yapın. Geçine gücünüz yetiyorsa. Ama gücünüz öyle değil. Bir başkasının iktidar olmasını önlemeye yetiyor. O yanlış. İşte yanlışı da gördük. Şimdi yani indir bindir devri. Yani çok değişik bir ortamdan geçiyoruz. Görüyorsunuz yani.
Sayın Bakanım, size yöneltmek istediğim başka bir sormak istediğim başka bir konu da şu. Şimdi malumunuz şu anda ağırlıklı olmak üzere Güneydoğu'da büyük bir mücadele veriliyor. Büyük bir savaş veriliyor. Ve sizin de içinde bulunduğunuz dönemlerde dahil olmak üzere bu mücadele yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak şu anda bu fikriyatın bir uzantısı da Ankara'da, meclis içerisinde de var olduğu gözüküyor. Bu sisteme karşı, bu bölücü teröre karşı fiziki, askeri, siyasi mücadelenin yanı sıra bir kültürel, bir felsefi mücadele yapmak gerekir mi efendim? Yani hükümet bunu yaklaşık 30 yıldır, devletimiz bunu 30 yıldır askeri alanda, sosyal, siyasi alanda, ekonomik alanda yapıyor. Az veya çok bu ayrı ama bunun bir felsefesi, bir ideolojisi de var. Yani bu felsefe ve ideolojiye karşı da bir mücadele yapmak gerekiyor mu?
Şimdi tabii bir kere böyle bir hareketin neden kaynaklandığı, bu şartların uygun olup olmadığı böyle bir harekete ve bunların kaynaklarının, maddi kaynakların ne olduğunu, uluslararası desteklerin ne olduğunu çok iyi tahlil edilerek bir kere bunun önlenmesi lazım. Türkiye'deki terör örgütü Türkiye'den kaynaklanan bir olay değil. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızdan kaynaklanan bir olay da değil. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyümesini önlemek için oluşturdukları bir yapı geldi, yuvalandı, bir şey hale geldi. Devamlılık arz eden bir noktaya geldi. Dolayısıyla bu hareketin dış destekçileri, finansal destekçilerinin, medya desteklerinin kesilmesi lazım. Bu konuda ben çalışmaları yeterli bulmuyorum. Felsefi çalışması kadar ondan en önemlisi önceliği bunlar. Yani maddi kaynaklarının, finansman kaynaklarının tespit edilip medya kaynaklarının kurutulması gerekiyor. Ondan sonra da felsefi olarak bakılması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada iddia ettiklerinin bir Kürt vatandaşı hangi haklardan mahrum? Seçme hakkına sahip, seçilme hakkına sahip. Sadece dil sorunu var. Dünyanın her ülkesinde de ana dil tektir. İki tane ana dil olmaz. Üç tane ana dil olmaz. Üçüncüsü dil özgürlüğü var mı? Var. Sen eğitmek istiyorsan var. Bu herkes için geçerli. Bu yeni çalışmaları da hükümet de bir takım şeyleri de sağlıyor. Peki ne kaldı? İddia ettikleri hususlar ortada yok. Seçmeme seçilme hakkı var mı? Var. Diyorlar ki kim de, birisi desin ki Kürtlerin seçme hakkı yok. Seçilme hakkı diyor. Türkiye'de şu anda işte Cumhurbaşkanımız var. Başlangıçtan bugüne kadar gelen Cumhurbaşkanını say, yarısı Kürt. Nüfusa oran vurursan yarısının Kürt olmaması gerekir. Ama Türk halkı bunu hiç sorgulamadı. Meclise bak. Mecliste Türkiye'deki Kürt nüfusuna bak. Meclisteki Kürt milletvekili sayısına bak. Nüfusa oranından daha fazla. Türkiye hiç bunu sorgulamadı, sorgulamaz da. Sormaz da. Çünkü bir Kürt vatandaşı kendisini sevdirmişse, beğenmişse Türkler de seçer onu. Bir Türk de kendini sevdirmişse Kürtler de seçer onu. Onun için ona bakmayız. Yani nüfusa orantılı gözükmüyor hiçbir hadise. Bürokrasiye bak. Bürokraside nüfusa orandan çok daha fazla Kürt ağırlıklı bürokrasi olduğunu görürsünüz. Müteahhitlik hizmetlerine bak. Neredeyse Türkiye'nin %80-90 müteahhiti Kürt. Kimse sormuyor bunu. Siz niye Kürtsünüz? Niye size bu hak verildi demiyor. Dolayısıyla terör örgütünün iddialarının hemen hemen hepsi geçersiz. Ama bu geçersizliği tek tek anlatan yok. İki, devlet otoritesinin hakim kılması lazım. Şimdi onlara ben bu hükümet zamanında çözüm bulunacağı kanaatini taşıyorum. Uluslararası konjonktürün de müsait olmasına bağlı tabii. Tek başına bir iş değil. Umuyorum ki acılar, gözyaşları, kanlar duracak. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Burada Türk'ü Kürt'ü yok. Türk vatandaşlarının birbirleriyle iyi geçinmeleri sorunu var. Bunu sağlamamız lazım.
Efendim son yıllarda Allah'a çok şükür Türkiye'mizin yıldızı parladı, parlamaya da devam ediyor. Ve belki 100 yıldır veya daha öncesinde de hep gönlümüzde yatan Türkiye'nin bir lider ülke olması, önder ülke olması, ülkümüz, idealimiz, mefküremiz hayata geçmeye yönelik bir şey içerisinde, bir oluşum içerisinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'mizin şu andaki durumu ve bundan sonrasına yönelik
şöyle söyleyeyim. Nedir? Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye o kadar ilginç şey yaşıyor ki bir yerde ki dünya ekonomik krizdeyken bu krizden en uygun şekilde çıkmasını bilebildi. Bu bizim gücümüzü, potansiyelimizi, enerjimizi gösterir. Şu an Türkiye'de bakın Türkçe olimpiyatları dolayısıyla 140 ülkeden gelen Türkçe konuşan o ülkenin çocukları burada konuşmuyor, şarkımızı söylüyor. Konuşmuyor, türkümüzü söylüyor. Dünyanın neresinde böyle bir olay var? Bakın Türkiye, yani devlet, millet, halk, yani Türkiye sınırlarını aşmış. Biz bu aşan yapı içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, doğru sistemlerimizle gelişmemizi tamamlamamız lazım. Türkiye dünyanın bölgesinin değil, dünyanın tabii lideridir. Ama biz 200 yıldır bütün düşmanlarımızın tepemize vura vura geriletildik. Bu gerilikten kurtulmanın, silkinip ayağa kalkmanın, şahlanışın bu yüzyıl bunun şeysidir. Yapısını oluşturacaktır. Bu yapıyı oluşturan kim olursa olsun onları kutlamak, onları tebrik etmek lazım. Ben onun için herkesi bu anlamda gayret eden herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Türkiye bölgesinin değil, dünyanın tabii lider ülkelerinden birisidir. Buna doğru gidiyor, gidecektir. Gitmesi de gerekiyor.
O zaman Sayın Bakanım, Türkistan Birliği'ni gönülden kabul ediyoruz, seviyoruz, destekliyoruz ve olması için gayret ediyoruz. Zaten esasında sizin döneminizde de rahmetli Özal da buna benzer şeyler yapmak istemişti. Ama tabii zaman uygun değildi.
Burada yalnız bir şeye dikkat edin. Bak bir Avrupa Birliği kurdular. Birlikleri doğru kuracaksınız. Yanlış kurmayacak. Kurulan Avrupa Birliği önce pazardı. Ortak pazardı. Ekonomiydi. Ekonominin üzerine devlet olmaya doğru gittiler. Devletin yanına ordu kurmaya doğru gittiler. Para birliğine gittiler. Bu iş ne oldu? Şimdi Avrupa Birliği çöküyor. Bizim gerek Türk devletleriyle gerekse İslam ülkeleri yapacağımız birliktelik bir ortak pazar fikri Avrupa'nın başlangıçta yaptığı gibi birlikte ekonomik birlik olmalı. Siyasi birlikler, tek devlet fikirleri hiçbir zaman geçerli olmaz. Onu belki yıllar sonra halk istiyorsa yapar. Halkın iradesine rağmen olamaz. Mesela Avrupa Birliği'ni çok ülkelerde oyladılar. Limitlerde. Mesela Avrupa Birliği fikri Almanya'da oylanmadı. Niye reddedilir diye. Bakın. Yani o böyle kolay değil. Onun için biz gerek Türk devletleriyle gerekse İslam ülkeleriyle yapacağımız işi ekonomik işbirliği çerçevesinde almamız, paranın serbest hareketi, malların serbest hareketi, insanların serbest hareketi üzerine kurmamız lazım. Yani ekonomik öncelikli iş yapmamız lazım. Ekonomi. Ekonomi sizi zaten bir yerlere getirir. Ekonomimiz gelişiyorsa, halk zenginleşiyorsa, halkın talepleri karşılanıyorsa, karşılandıkça size bazı şeyleri daha yaptırır. Onlar da şartlar uygunsa, şartlar uygun değilse onları zorlamanız hiçbir zaman doğru değil. Bak işte Avrupa Birliği 50 yıl sonra çöküyor. Yani çok yakın Avrupa Birliği çöküşü, öyle çok uzakta değil. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa Birliği fikrinin birlikten değişip tekrar başlangıç noktası gibi ortak pazar fikrine döneceğini inanıyorum ben. Para birliğinden vazgeçecekler, ordu kurmaktan vazgeçecekler. Siyasi birlik bitecek. Ama ekonomik birlik devam edebilir. Hatta ekonomik birlik de bu şartlarda devam etmez.
Esasında Sayın Bakanım, olması gereken sizin anlattıklarınızdan da düşüneceğim de şu. Bu birliğin ülkeler içerisinde ki o şeyleri kaldırmaması önemli olan yapıları. Yani bu bir sevgi birlikteliği, bir gönül birlikteliği.
Aynen.
Öyle
aynen,
değil mi? Yani
aynen.
Aynı şekilde mesela aynen. Cumhurbaşkanları, başbakanları her aynen. Şey olacak ama tabii. Mesela şu anda zaten hükümetimiz de bu yönde adım
tabii,
da attı. Mesela pasaportlar,
vizeler
kalktı.
Mesela
Gürcistan'da pasaport da kalktı. İşte, yarın öbür gün belki diğer ülkelerle de
tabii.
Yavaş yavaş böyle olacak.
Aynen öyle.
İstediği gibi gidecek, gelecek, aynen. Mal alacak, mal satacak. Zaten bu birlik, bu sevgi, bu muhabbet olduktan sonra
tabii işte şunu söyleyeyim.
O birlik siz, kurulmuş olur
yani. Türkiye dahilinde illerinizin statüsü neyse valiler, halk, ticaret odaları, borsalar, sanayi odaları vesaire nasıl çalışıyorlarsa bunu bölgemizdeki İslam ülkeleri ve Türk devletleri de aynı şekilde evet. Tabii sınırları kaldıracaksın ama tek devlet fikrinde girmeyin.
Evet.
Biz o anlamda devlet fikri bakımından birlik kuracaksanız onu bir kere düşmanı fazla olur, İki zaten kuramazsınız. İşte Avrupa evet. Birliği çok yakın evet, örnek.
Doğru, çok doğru.
Çok, aynen Avrupa Birliği'ni iyi ince. Mesela Amerika Birleşik Devletleri nasıl yapmış? Demin işte başkan sistemi de tartışıyor. Orada ayrı bir devlet kurulmuş. O devletle menfaatlerini birleştirerek Birleşik Devletleri kurmuşlar. Bak o devam ediyor bak. Evet. Yani onlar ayrı ayrı devlet oldukları için. Ama Avrupalılar ayrı ayrı devletten tek devlete doğru gitmek istiyorlar. Ama Avrupalılar Amerika'yı model almadıkları için çöküyorlar.
Zaten Sayın Bakanım biraz önce güzel ifade ettiğiniz bir konu vardı. Mesela birçok ülkede Avrupa Birliği ülkesinde limitte kabul edildi. Ya bu ne demek? Demek ki içlerinde öyle bir sevgi, öyle bir muhabbet, öyle bir istek yok. Yani öyle olmadıktan sonra da zaten o birlikteliğin yürümesi mümkün değil.
Aynen öyle.
Yoksa dediğiniz gibi her taraf açık, herkes istediği yere gidip gelebiliyor ama insan istemedikten sonra gidip görmek, konuşmak istemedikten sonra gider mi?
Tabii.
Ama sevdiği bir insanı veya görmek istediği birisi için dünyanın öbür ucunda bile olsa atlar aynen. Oraya gider. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.
Ben de
Ben çok teşekkür ediyorum size. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım.
Yok, çok teşekkür ederim. Ben size yayınlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah başka vesilelerde sizlerle tekrar görüşürüz diye umuyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Evet değerli izleyenler, bugün hayata dair programımızda konuğumuz Sağlık Eski Bakanı Sayın Halil Şılgın Bey'di. Kendisiyle gündeme ilgili, gündemle ilgili birçok konuyu konuştuk. Sağ olsun çok da güzel, doyurucu bilgiler de aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka hayata dair de buluşmak ve görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.